Ayrım 7 sayfa 118. 29. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Abimin tutuklandığını bize Enver amca haber verdi. Allah rahmet eylesin. Öğretmendi. Babamın da can dostuydu Enver amca. Devrimci öğrencilerin merkezi olan site yurdunun karşısında bir kurt temizleme dükkanı vardı. Orayı eşi işletirdi. Kendisi de yakın bir okulda çalışır, ders dışı saatlerde oraya eşine yardıma giderdi. Olup biten her şeyden anında haberi olurdu. Deniz'in tevkif edildiğini de oradaki çocuklardan öğrenmiş. Hemen babama haberi getirmiş. Babam bozuldu tabii. Ama yapacak bir şey yoktu. Sonradan otel olan Sultanahmet cezaevine götürülmüştü. Neye ihtiyacı olur diye düşündük. Eski tip bir cezaevi olduğu için somya varmış ama yatak yokmuş. Yatağı tutukluların aileleri götürüyormuş. Enver amca anneme, "Yenge, sen şuradan bir döşek ver de ben Deniz'e götüreyim," dedi. Çok kalender adamdı. Annemin hazırladığı döşeyi katladı, omzuna vurdu. "Hamdi, sen de bana yardım et," dedi. Beraber harem iskelesini indirdik. Yatak omuzda vapurla Eminönü'nden Sirkeci'ye gittik. Götürdük, cezaevine teslim ettik. Daha sonra görüş günü babamla beraber gittik Sultanahmet'e. Üzgündük. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyordu. Biraz da şaşkındık galiba. Ama 27 Mayıs'ın getirdiği o özgürlük ortamının çok kısa sürede 12 Mart gibi bir baskı ortamına dönüşebileceği aklımıza bile gelmiyordu. Biz çok daha özgür bir Türkiye'ye doğru gittiğimizi düşünüyorduk. Bir tel örgünün arkasından görüşebildik abimle. Kalabalıktı. Herkes bir arada görüş yapıyordu. Öbür ziyaretçilerin ve gardiyanların gürültüsü arasında bağırarak sesimizi duyurmaya çalıştık. Yine neşesi yerindeydi. Cezaevini hiç yadırgamamış gibiydi. İnsan içeri ilk girdiğinde önce karantinaya alınıyor, saçları bıyıkları kesiliyor, doğal olarak bir şaşkınlık yaşıyor. Ancak koğuş sistemi olduğu için abim hapiste arkadaşlarıyla beraberdi. Adi suçlardan yargılanan mahkumlarla bir arada kalıyorlardı. Onlar da okumuş yazmış gençlere saygı gösteriyordu. Kütüphaneydi, sohbetti, mavraydı derken Deniz abim ortama çabuk alışmıştı. O yüzden zorlanmıyordu. Artık orada babam içeri düşmesiyle ilgili bir şey söylemedi. Sadece bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Lazım olan parayı verdi, çıktık. Abim de 2 ay sonra çıktı, sonra da o davadan beraat etti. 30. Can Dündar yazıyor. Takvimler 1968'e döndüğünde dünyada yüzünü özgürlük rüzgarlarından yana döndü. 1968, kendinden önceki tarihi kendisinden sonrakinden ayıracak kadar etkili bir yıl, bir dönüm noktasıydı. İsyanın yılıydı. Adeta yıllardır biriken bulutlar o yıl yağdı. Savaşlar, suikastler, boykotlar, gösteriler, işgaller, devrimler sözleşmiş gibi aynı yıla sığdı. Amerika'nın Vietnam'ı işgali ve Martin Luther King'in öldürülmesi tepkinin fitilini ateşledi. Ve o kıvılcım kısa zamanda dünyayı yangın yerine çevirdi. Türkiye'de Mart ayında Fen Fakültesi'nin konferans salonunda başlayan 68 Baharı, Mayıs ayında Amerika'da Berkeley ve Columbia Üniversitelerini ayağa kaldırdı. Gençlerin boykot ve işgal eylemleri bir anda kitleselleşti. Savaş karşıtı protestolara dönüştü. Sonra sınırı geçti, okyanusu aştı, Avrupa'yı, İngiltere'yi, İtalya'yı, özellikle de Fransa'yı etkisine aldı. Paris sokaklarını özgürlük sloganlarıyla donattı. Ardından duvarın öte tarafına geçti. Prag'ın Sovyet tanklarınca işgaliyle öfke yollara döküldü. 20. yüzyılın en uzun yılı Kennedy'nin öldürülmesiyle son bulduğunda neredeyse tüm dünya isyandaydı. İsyan bayrağını yükseltenler hemen her yerde gençlerdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 68 gençliği siyasete ağırlığını koyacak ve içinden kendi önderlerini doğuracaktı. Deniz daha o yaşta onlardan biri olmaya adaydı. 2 Mayıs 1968 Perşembe günü Sultanahmet cezaevinden çıktı. Yeni bir isyan onu bekliyordu. Tam o gün İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği öğrencilerin taleplerini içeren bir bildiri yayımladı. aslında istenen kapsamlı bir eğitim reformuydu. Sonradan defalarca söyleneceği gibi 68 isyanı masum öğrenci talepleriyle başlamıştı. O talepler karşılanmayınca isyan da giderek sertleşecek ve politik bir içerik kazanacaktı. Deniz hapisten çıkar çıkmaz kendini yeni bir eylemin içinde bulmuştu. 10 Haziran'da Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, ertesi günde Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciler kendilerini ezen, arkadaşlarını okul dışına iten eğitim sistemine ve yönetmelik hükümlerine karşı derhal reform talebiyle boykota gitti, ardından da üniversiteyi işgal etti. İşgal hareketi hemen ertesi gün İstanbul'a sıçradı. 12 Haziran'da Deniz Gezmiş, üniversite bahçesinde toplanan öğrencilere, haklarımızı alana kadar üniversitede yönetime el koyuyoruz dedi. Hapishane deneyimi özgüvenini arttırmıştı, sesi daha da gür çıkıyordu. İşgalin fitili böyle ateşlendi. Deniz başta olmak üzere dağ başını duman almış marşı eşliğinde rektör istifa sloganıyla rektörlüğe doğru yürüyüşe geçtiler. Ağızlarında çocuk şarkısından devşirilmiş bir tekerleme vardı. Üniversite hocaları, severler paraları, biz size sormaya geldik, bir devrim yapmaya geldik. Her ne kadar devrim yapmaya gitseler de siyasi olarak bir aradalardı. Öyle ki okulun girişindeki tahtaya bizzat Deniz Gezmiş, sağ sol yok, boykot var diye yazmıştı. Boykot, siyasal tercihlerin önünde bir eylemdi. Rektör Profesör Ekrem Şerif Egeli isyancı öğrenciler ayakta karşıladı, isteklerini sordu. Devrim yapmaya geldik. Bu bozuk eğitim düzeni yeniden kuracağız dedi Deniz. Egeli sakin konuştu, öğrencileri yatıştırmaya çalıştı. Sakin olun, sabredin biraz, yaygara yapmayın, konuşalım dedi. Deniz hemen müdahale etti. Bu yaygara değil, gençliğin sesidir. Hem sabreden derviş sonunda gebermiş. Pazarlığa gelmedik. 2000 öğrenci belge alırken neredeydin? İstifa et dedi ve masaya okkalı bir yumruk vurdu. Masanın camı çatladı. İstifası istenen rektör binayı profesörler evi tarafından terk etti. Öğrenciler de peşinden çıktı. Binanın kapıları kapatıldı, öğrenciler kapıları kırdı. Rektör makam arabasına bindi. Arabanın tekerleklerini öğrenciler indirdi. Profesör Egeli özel arabasıyla üniversiteyi terk etti. Terk edilen rektörlüğün merdivenlerine çıkan Deniz, üniversitede işgalin başladığını açıkladı. O andan itibaren bütün makam odalarına öğrenciler yerleşti. Üniversitenin girişindeki demir kapı kilitlendi. Üniversite artık öğrencilerindi. Hemen Deniz'in önderliğinde bir işgal komitesi kuruldu. Okulun hoparlöründen bahçeye ilk bildiriler okundu. Talepler karşılanana dek işgalin süreci duyuruldu. İşgalci öğrencilere yemekhaneden ucuza yemek sunuldu. Akşam Deniz'i gören çamların altına çadırlar kuruldu. Site yurdundan getirilen yataklar serildi. Gece rektörlük makam odasındaki büyük masanın üzerine hukuk öğrencisi Rahmi Saltuk bağlamasıyla bağdaş kurmuş, türkü söylüyor, odada yere uzanmış, öğrenciler hep bir ağızdan eşlik ediyordu. Bir ara rektörün telefonu çaldı. Koltukta Deniz Gezmiş oturuyordu, açtı. Karşıdaki ses rektörü istedi. Deniz, rektör benim dedi. Artık o bir öğrenci lideriydi. 31. Hamdi Gezmiş anlatıyor. Hatırladığım kadarıyla işgalin başladığı 11 Haziran sabahı Deniz abim çok kararlı bir şekilde çıktı evden. Bir şeyden bahsetmedi ama tabii günlerdir Ankara'daki üniversitelerin işgali konuşuluyordu. O akşam İstanbul Üniversitesi'nde de işgalin başladığını öğrendik. Bizim 3 apartman ilerimizde hukuk fakültesinde okuyan bir kız vardı. O geldi. Cemil amca bizim okul işgal edildi. Deniz size bildirmemi istedi dedi. Bu tür durumlarda Deniz abim ne yapar eder biriyle haber yollardı. İlk duyduğumuzda tedirgin olduk tabii. Türkiye'de daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Üstelik abim yeni içeriden çıkmıştı. Ertesi günden itibaren boykota katılan üniversite sayısı hızla arttı. İşgaller diğer şehirlerdeki okullara yayıldı. Ankara'da, İstanbul'da bazı fakültelerde çatışmalar çıktı. CHP'li erim, bu genç kuşağın patlamasıdır yorumunu yaptı. Ben o zaman lise 2'deydim. Bir gün meraktan üniversitenin oraya gittim ama demir kapılar kapatılmıştı. Kapıya bir hoparlör konmuş, dışarı yayın yapılıyordu. İşgal komitesinin bildirileri okunuyor, marşlar, türküler çalınıyordu. İçeride öğrenciler, dışarıda polis tertibat almıştı. Bine yakın öğrencinin nöbetleşe okulda yattığı söyleniyordu. Kapıya gidip nöbet tutan öğrencilere, "Deniz Gezmiş'in kardeşiyim" demeye çekindim. İçeri girmeden geri döndüm. Bir ara üniversite kapatıldı. Abim işgal süresince 2 hafta eve gelmedi. Gelişmeleri Cumhuriyet ve Milliyet'ten takip ediyorduk. 2 hafta sonra babam İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışırken İstanbul valisinin kendisini çağırttığını söylemişler. 32. Cemil Gezmiş anlatıyor. Yaz günüydü. Ben de kravatsız yazlık kıyafetimle daireye gitmiştim. Bizim müdür sekreteri geldi. "Cemil Bey sizi vali istiyor" dedi. Vali de o zaman Vefa Poyraz. "Kızım ben görevde değilim, izinliyim. Üstümü başımı da görüyorsun. Bu kıyafetle valinin yanına gidilmez" dedimse de dinletemedim. Vali Bey'e telefon ettim. Eve gelip kravat takıp gelmek için izin istedim. "Gerek yok, hemen gel. Özel görüşeceğim" dedi. Gittim. İçeride daire müdürleri vardı. Onları dışarı çıkardı. Bana dedi ki, "Bu boykot ve işgal amacına ulaştı. Herkes bundan nasibini aldı. Çocukların ne demek istediklerini anladık. Üniversitede de bundan bir hayli yara aldı. Artık bunu daha çok uzatmaya gerek yok. Bu işgal ve boykotu kaldırsınlar." Dedim ki, "Beyefendi, benim üniversiteyle ne alakam var? Ben üniversitenin kapısından bile girmedim. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ne yapabilirim ki?" Bunun üzerine, "Bütün bu işlerin başı senin Deniz'miş" dedi. "Oğluna söyle de bu işgale son versin." Ben Deniz'in lider durumunda olduğunu seziyordum. Bazen arkadaşları toplanıp eve geliyorlardı. Akşam birlikte yemek yiyor, uzun uzadıya tartışıyorlardı. Oradan görüyor, biliyordum. "Beyefendi" dedim. "Bu bir tek Deniz'in işi değil. Onlar bir ekip, koca üniversite. Sadece Deniz'in istemesiyle bu iş biter mi bilmiyorum. İstediğinizi kendilerine intikal ettiririm. Kabul edip etmeyeceklerini bilemem" dedim. "Yaparsın sen. Getir ben görüşeyim" dedi. Beni gönderdi. Taksiye atladım, gittim üniversiteye. Süleymaniye kapısına geldim. Kapı kapalı. Çocuklar nöbette. Kapıdaki öğrenciye, "Oğlum ben Deniz Gezmiş'i görmek istiyorum" dedim. "Göremezsin" dedi. "Oğlum Deniz'i görüp konuşacağım" dedim. "Niye? Sen polis misin?" diye sordu. "Yok, Deniz'in babasıyım ben" dedim. Dikkatlice baktı, pek de yakıştıramadı ama "Peki söyleyelim" dedi. Gitti. Deniz'i kapıda babası görmek istiyor diye anons ettiler içeriye. Biraz sonra baktım arkasında 5-10 kişiyle geldi Deniz. Tedbirli gelmiş. Kapıya yanaştı. "Deniz hele seninle biraz konuşalım" dedim. "Konuşalım baba" dedi. Arkasına döndü çocuklara. "Babam siz gidin" dedi. Sokağa doğru yürüdük. Durumu anlattım. "Vali böyle" dedi. "Sizin bileceğiniz iş. Ne söylersen ben ona intikal ettireceğim. Ne diyorsun buna?" dedim. Güldü. "Baba, bunların hala aklı havada. İstiyorlarsa vilayeti de basalım" dedi. "Bırak oğlum şimdi onu. Sen ne diyorsun bu teklife? Gelecek misin benimle valiye?" dedim. "Baba bana oyun oynar bu" dedi. "Üniversiteye polis giremiyor. Beni oraya götürecek, orada tutuklatacak" dedi. "Oğlum" dedim. "Bu İstanbul valisi. Bana söz verdi. Gelsin görüşeyim, sonra yine gitsin" dedi. "Sözünü tutmazsa ben de senin yanında yer alırım. Hiç merak etme gel" dedim. Peki baba dedi. Atladık bir taksiye, Cağaloğlu'na geldik. Orada bir berbere soktum. Uykusuzdu, sakalları uzamıştı. Tıraş oldu. Gittik valinin makamına. Kapıya gelince, sen gir, ben özel kalem müdürünün yanında bekleyeceğim dedim. Ben oturdum, o içeri girdi. Yarım saat sonra çıktı. Sağa sola da bakıyor, kimse var mı diye. Yanıma geldi. İşgali de boykotu da kaldıracağız baba dedi. Zaten 15 günü geçmişti. Arkadaşlarıyla konuşmuş, bunun anlamı kalmadı. Yeter demişler. Valiye şartlarımızı söyledim, o da kabul etti. Neymiş şartlarınız diye sordum. Üniversitede reform için her fakültede komiteler kurulacak. Yolsuzluklar giderilecek, usulsüzlükler düzeltilecek. Bunlara vali de aracı olacak, dedi, atladı gitti. Ertesi gün hakikaten isteklerinin kabul edildiğini açıklayıp kapıları açtılar. Rektörü kapıda karşıladılar. Onun odasına bir Atatürk portresi astılar. İşgali kaldırdılar. Sonra o komiteler kuruldu. Çocuklar habire gidip geldiler. Deniz de bir komitede çalışıyordu. Akşamları eve geldiğinde anlatıyordu. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye bütün istekleri toplayıp komitelere götürdüler. Profesörlerle ortak çalıştılar. Yasa gerektirenleri ayırdılar, yönetmelikle hallolabilecekleri saptadılar. Bu Haziran'dan Eylül'e kadar böyle devam etti. Eylül'de üniversitenin açılma vakti geldi. Ama isteklerinin hiçbirisi yapılmadı. Üstüne üstlük İşgal Ünlü Komitesi üyeleri için 5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bir gün akşam Deniz eve geldiğinde baba dedi. Bunlar bizi oyuna getirdi. Niye oğlum diye sordum. Vaat ettiklerinin, isteklerimizin hiçbirisi yapılmadı dedi. Şiddet ondan sonra tırmandı. Çocuklar üniversiteden umutlarını kesince sokakta fiiliyata geçtiler. Ondan sonra işte bu iş üniversiteden taşmıştır. Sokaklarda, tarlalarda, dağlarda çözülecektir demeye başladılar. 33. Can Dündar. Sokak tuzaktı. Tuzak da o yıl kurulmuştu. Şubat'ta Adalet Partisi Gençlik Teşkilatı Başkanı yurt çapında komünist avına çıkılacağını söylemiş, hemen peşinden AP'li vekiller mecliste Nazım'a sahip çıkan Çetin Altın'ı linç etmişti. O yaz komünizmle mücadele edecek milislere Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin komando kamplarında eğitim verildi. Sokaklara mayın döşenmişti. İlk ölüm haberi Temmuz'da geldi. Amerikan 6. filosu 15 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret edecekti. İTÜ'de devrimci örgütlerin liderleri nasıl bir karşılama yapılacağını tartıştılar. Tabii Deniz de oradaydı. O gece karaya çıkan, Beyoğlu'nda eğlenen Amerikan askerleri karşılarında gençleri buldular. Bir kısmının üniformalarına renkli boyalar döküldü, bir kısmı kepini kaptırdı. Yanlarında kadınlarla gümüş suyundaki opera oteline gitmeye çalışanlar ise tartaklandı. Polis Amerikalıları korumak için öğrencileri ablukaya almaya çalıştı. Çatışmalar çıktı. Protestocuların çoğu opera otelinin karşısındaki İTÜ öğrenci yurdunda kalıyordu. Toplum polisi 17 Temmuz gecesi yurdu bastı, uykuda yakaladığı öğrencileri kıyasıya dövdü. O sırada 25 yaşındaki Vedat Demircioğlu'nu yurdun üst kat penceresinden aşağı attılar. Hukuk öğrencisi olan Vedat komaya girerken yara bere içindeki öfkeli bir öğrenci kitlesi ertesi sabah Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Deniz yine en öndeydi. Duralım, çatışma çıkmasın diyenleri, provokasyona gelmeyelim diyerek yoluna barikat örenleri kenara itiyor, sloganlar, marşlarla kitleyi ajite ediyor, denize doğru sürüklüyordu. Dolmabahçe'ye yaklaştıklarında Taksim, Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıktı. Amerikan emperyalizminin temsilcisi 6. filoyu Türkiye'den kovmaya geldiklerini söyledi ve gür sesle Nazım'ın Güneşi içenlerin türküsünü okumaya başladı. Akın var güneşe akın, Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Şiirin ve söyleyenin yarattığı etki büyük oldu. Yüzlerce genç denizin çağrısıyla gümüş suyu üzerinden sel gibi dolma bahçeye aktı ve ABD filosunun demirli olduğu rıhtımda bekleyen Amerikan askerlerine saldırdı. Şaşkın askerler kaçamadan denize döküldüler. Altıncı filo ziyaretini tamamlayamadan geri dönerken bir hafta sonra 24 Temmuz 1968'de Vedat Demircioğlu'nun ölüm haberi geldi. Devamı kanla yazılacak bir kitabın ilk sayfasına onun adı kazındı. Demircioğlu'nun cenazesini arkadaşlarına vermediler. Onlar da 25 Temmuz günü bayrağa sarılı sembolik tabutla üniversitede tören yaptı. Sonra Plevne Marşı eşliğinde merkez binadan yürüyüşe geçip Sultanahmet Adliyesi'ne gittiler. Sorguya getirilen arkadaşları oradaydı. Adliye önünde hükümeti, polisi, emperyalizmi protesto ettiler.